Kerametin Sırrı. Rum ülkesinin bir şehrinde bir zamanlar Allah'ı bilen ve buyruklarına uyma konusunda çok duyarlı davranan biri yaşardı. Birkaç gezginle birlikte ziyaretine gitmiştik. Bizi görünce sevindi ve sevgiyle kucakladı. Başımızı, gözümüzü ve elimizi öptü. Karşısına oturttu. Güzel güzel söyleşti bizimle. Dili tatlı, sohbeti keyifliydi. Zengindi, malı mülkü çoktu. Çiftlikleri, uşakları, hizmetçileri ve sahibi olduğu mülk için çalışan adamları vardı. Bunca varlığa, mala mülke sahipti fakat cimriliğiyle meyvesiz ağaca benziyordu. Ziyaretine gelenlere çok iyi davranıyor, onları güler yüzlülükle, sevgiyle kabul ediyor, lakin önlerine sofra açmakta, ikramda bulunmakta hassiz hareket ediyordu. Mutfağında ocak yanmıyor, tenceresi kaynamıyordu. Geceyi evinde geçirdik. Adamın sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Namaz kıldı, zikir ve tehlilde bulundu. Yaşlı gözlerle Allah'a yakardı, dua ve niyaz için ellerini kaldırdı. Şafaktan sonra yanımıza geldi. Hatırımızı sordu, iltifatlar etti. Aramızda nükteci biri vardı. Adam bizi sevgiyle öpüp halimizi, hatırımızı sorarken arkadaşımız, "Öpücüğü bize tashif ederek ver," dedi. "Yoksula buse değil, tuşe lazımdır. İkramda bulunarak papucumuzu çevireceğine, yemek vererek papucumuzu başımıza vur." Gerçek kulluk, başkasının nefsini kendi nefsine tercih edilerek kazanılır. Gerçek yiğitlik bu şekilde olur. Kalbi ölü olduğu halde geceyi diriltmeye çalışmak boşunadır. Gönlü cansızken geceye can vermeye kalkışan şeyh bile olsa onun Moğol bekçilerinden farkı yoktur. Gözleri sabaha dek kapanmaz fakat gönülleri yıkık ve bomboştur. Keramet, konuğa yemek ikramında bulunmaktadır. Bunu yapmadan söylenen güzel sözler, davulun çıkardığı gürültüye benzer. İddiayı mana ile diriltmek gerekir. Anlamsız söz, gevşek ve dayanıksızdır. Hatem-i Tayin'in rüzgar kanatlı küheylanı ve cömertliği. Hatem-i Tayin'in rüzgar kanatlı, duman rengi gibi simsiyah küheylanına sabah yeli koşmada, gök gürültüsü ise kişnemede yetişemezdi. Şimşek onunla yarışsa geride kalırdı. Koşarken Nisan yağmuru gibi dağlara ve ovalara dolu yağdırırdı. Nice çöller, nice belleri sel gibi aşar, rüzgarı toz bulutu halinde ardından sürüklerdi. Geminin denizde yol alışı gibiydi çöldeki koşusu. Kartal arkasından baka kalırdı gidişine. Hatem'in ünü ülke sınırlarını aşan atından Rum ülkesinin padişahına söz ettiler. Atının koşuda, kendisinin cömertlikte eşi benzeri yoktur, dediler. Padişah meraklandı. Aynı zamanda bilgin olan vezirini çağırarak, tanıksız iddia insanı utandırabilir, dedi. Hatem-i Tayi'den atını isteyeceğim. Bakalım el açıklığı gerçek mi, asılsız bir söylenti mi, göreceğiz. Tay kabilesinden, İşini başarıyla yerine getirebilen bir elçi yanında 10 kişiyle birlikte gönderildi. Kara bir dumana benzeyen, fırtınalı ve yağmurlu bir gecede Hatem'in obasına ulaştılar. Sanki yeryüzü ölmüş, gökler ona eğilmiş ağlıyordu. Hatem'in evine gittiler. Zinderut ırmağına yetişen susuzlar gibi eve girince rahatladılar. Hatem heyettekilere yemek ikram etti. herkese ayrı ayrı altınla dolu keseler verdi. O gece konakladılar. Sabah Hatem'e padişahın isteğini ilettiler. Duyunca üzüntüden kahroldu Hatem. "Ey şanlı Rum serveri, bunu neden gelir gelmez söylemediniz? O rüzgar kanatlı küheylanı dün gece itini size ikram etmek için kestirdim," dedi. Adamın sözleri bir gök taşı gibi düştü yüzlerine. "Geldiğinizde şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor, yağmur suları seller olup akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyordu. Yılkı otlağı uzaktı, gidip at getirmek imkansızdı. Size yemekte sunmak için başka hayvanım yoktu. Konuklarımızı aç olarak uyutmak bize yakışmazdı. Ünü dört iklimi tutmuş bir ata sahip olmaktansa cömert bir ada sahip olmak daha önemlidir." Ardından konuklara giysiler, altınlar ve Arap atları armağan etti. Ahlak, yaratılış gereğidir. Sonradan kazanılmaz. Hatem'in cömertliği ve iyi ahlakı, heyetin ülkesine dönüp olup biteni anlatmasından sonra daha da ünlendi. Beni iyilik kılıcı kesti. Yemen ülkesinin sultanı cömertlikte üstündü diğer padişahlara. Fakat Hatem-i Ta'i denilen o cömertlik anıtı kişi de yaşardı bu dünyada. Padişaha eli açıklık bulutu denirdi. Yağmur gibi altın saçardı insanlara. Lakin Hatem de cömertlikte ün salmıştı. O da nesi var nesi yoksa dağıtırdı yoksula, düşküne. Yemen padişahı huzurunda Hatem'den söz edilmesine fena halde kızardı. "Kimdir bu adam? Nedir ona ait olduğu söylenen sözler? Nereden çıkıyor bunlar? Cömertlik bizim vasfımızdır. Onun eli açıklığından ne çıkar? Ne saltanatı var, ne hazinesi, ne fermanda bulunabilir, insanlara ne buyruk verebilir?" Günlerden bir gün padişah büyük bir ziyafet düzenledi. Konuklarıyla ayrı ayrı ilgilendi. Onlara iltifatlarda bulundu, en leziz yiyecekler sundu, hoşça vakit geçirmeleri için ne geliyorsa elinden yaptı. Ziyafette her şey olağanüstüyken ve güzel güzel yiyilip içiliyor, hoş sohbetler ediliyorken ansızın bu güzelliği bozan ve padişahı çılgına çeviren bir şey oldu. Konuklardan biri Hatem-i Ta'i'nin cömertliğinden, iyiliklerinden söz ederek ona övgüler yağdırdı. "Cihana eşi gelmemiş bir iyilikseverdir o," dedi. Padişah kıskançlık ve kin duygularıyla kendinden geçti. Adamlarına, "Bu adamın bedeni dünyadan kalkmadıkça benim cömertlikle anılan adım birinci sırada anılmayacaktır," diye buyruklar yağdırdı. Hatem'i öldürmekle görevli gözü dönmüş zalim adam, "Nerelerdesin Tay obası?" diyerek yola düştü. At sürdü günlerce, sonunda obaya erişti. Çadırların arasına dalmadan yolda bir genç gördü. Güzel yüzlü, bilgili ve görgüsü her halinden belli olan, ağzından bal damlayan biriydi adam. Kendisini konuk etmek üzere alıp evine götürdü. Yedirdi, içirdi. Konuk odasını hazırlattı. Dinlenmesi için ne gerekirse yaptı. Sabah olunca adam gitmek istedi. Ev sahibi genç bırakmadı onu. "Birkaç gün daha sizi konuk edelim. Bizi bundan mahrum bırakmayın." "Kalmak isterdim," dedi adam. "Fakat üzgünüm, gitmem gerekiyor. Çok önemli bir görevim var. Ondan geri kalamam." "Sizi çok sevdim," dedi ev sahibi genç adam. "İşinizle ilgili yardımcı olmak isterim. Sizin derdiniz bizim derdimizdir. birlikte her güçlüğün üstesinden geliriz. Konuk duygulandı. Ne iyi bir insan. Allah böylelerinin iyiliğiyle dünyayı ayakta tutuyor diye geçirdi aklından. Şöyle dedi adama. Ey yüce gönüllü, soylu adam. Senden sır çıkmaz, görüyorum. Senin gibi cömert bir insan daha görmedim. Eli açık olanların dili kapalı olur, sır saklarlar. Ben Hatem adında birini arıyorum. İyi huylu, saygın bir insanmış. Onu tanıyor musun? Padişahımla arasında bir sürtüşme var. Yemen padişahıyla. Sultanım ona çok kızmış. Başını kesip götürmem için beni görevlendirdi. Lütfedip onun yerini gösterirsen sana minnettar kalırım. Ev sahibi güldü sözlerine adamın. Hatem benim dedi. Başını aradığın adam benim. Çek kılıcını. Görevini yerine getir. Gün geçirmeden bitir bu işi. Gecikirsen dostlarımdan zarar görürsün. Amacına ulaşamazsın. Misafir, Hatem'in söylediklerini dinleyip başını öne eğdiğini görünce bir çığlık attı. Bayıldı, yere yığıldı. Ayılınca bir yeri öptü, bir Hatem'in elini. Kılıcını bıraktı. Tirkeşini attı ve eğer sana bir gül yaprağıyla olsun vurursam er değilim, namerdim dedi. İki adam dostça kucaklaştı. Oturup söyleştiler. Adam Yemen'e dönmek üzere yola koyuldu. Günlerce at sürdü, saraya ulaştı, huzura çıktı. Sultan adamın iki kaşının arasına bakınca işi bitirmeden döndüğünü anladı. Seni dinliyorum. Ne oldu? Anlat, dedi adama. Eşik öpüp saygıyla selam vererek söze başladı adam. Hatem denilen o ulu kişiyi tanıdım. Güler yüzlü, cömertliği, konukseverliği ve alçak gönüllülüğüyle belimi kırdı. Beni iyilik kılıcıyla kesti. Padişah bükemediği bileği öpmek gerektiğini düşünerek Tay kabilesini övdü. Cömertlik Hatem'de olgunlaşmıştır. Onunla ilgili söylenenler doğrudur. Ünüyle davranışı eşittir diyerek memuruna bir kese altın verdi. Ben bir dervişim. Yaşlı bir adam Hatem-i Ta'i'den 100 dirhem şeker istedi. Hatem bir çuval gönderdi ona. Eşi biraz fazla olmadı mı diye sordu. Adamın istediğinden kat kat fazla verdin. Neden? Hatem güldü. Ey Tay kabilesinin onurlu kadını. İhtiyar muhtaç olduğu kadarını istedi. Fakat ben cömertliğimin gerektiği kadar verdim. Hatem kadar cömert bir insan dünyaya gelmemiştir. Onun gibi bir başka kişiden söz edilecekse eğer, bu ancak Ebu Bekir bin Sad olabilir. Öyle cömert verir ki, isteyen bir daha ağzını açıp herhangi bir şey dilemez. Ey halkının sığınağı olan hükümdar! Gönlün şenlensin. Çabalarınla İslam yücelsin, dünya yüzüne yayılsın. Senin adalete dayanan yönetim biçiminle İran, Yunan ve Rum ülkelerini geride bıraktın. Eğer Hatem olmasaydı, Tay kabilesini kim bilecekti? O cömert insanın güzellikle dolu ismi kaldı kitaplarda. Senin için ise hem övgü hem dua yer alacak. Hatem'in çabası insanların mutluluğu için, iyiliğin şöhreti içindi. Senin içtenlikli gayretin Allah'ın rızasını kazanmaya yöneliktir. Ben bir dervişim. Sahtelik nedir bilmem. Yapmacık sözden anlamam. Size bir öğüdüm olacak. Elinizden geldiğince iyilik için çalışın. Sizden iyilik, Sadi'den güzel söz kalsın. Öfke ve esirgeyiş. Adamın birinin eşeği çamura saplanmış. Ne yapacağını şaşırmış. Bulunduğu yer dağ başıymış, kırmış. Yardımına koşacak birini bulmak imkansızmış. Sağanak halde yağmur yağıyor, soğuk rüzgarlar esiyormuş. Hava gittikçe kararmış. Adamcağız sabaha dek çaresizlik içinde çırpınıp durmuş. Lanetler savurmuş, küfürler etmiş durmuş. Adamın dost düşman, dilenci padişah demeden küfrettiği sırada bir sultan geçiyormuş oralardan. Olup biteni görmüş. Adamın sözlerini durup dinlemiş. Eşeği çamura batıyor, hırsını benden çıkarıyor. Benim suçum ne? Bir sultanla merkebin batışı arasında ne ilişki var? Diye çıkışmış. Adamlarından biri, vurdurun başını sultanım, dedi. Adı sana kesilsin dünyadan. Padişah düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Sonunda çaresiz adamı haklı buldu. Ona acıdı. Çirkin sözlerinden dolayı kabaran yüreğindeki kin ateşi söndü. Ona altın ve kaftan bağışladı. Öfke anında merhamet ne güzel. Esirgeyiş ne sevap bir şeydir. Durumu gören biri, hayret ediyorum, nasıl kurtuldun padişahın öfkesinden? Diye sordu. Adam, sus, dedi. Karıştırma, kendimde değildim o sırada. Ne söylediğimi şimdi hatırlamıyorum bile. Kızgın ve çaresiz bir insana yakışanı yaptım. Padişaha gelince, o da şanına uygun olanı yaptı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek kolaydır. Gerçek yiğitlik, kötülüğe iyilikle cevap vermektir. İyilerin çiğnediği toprak. Kibir ve gururla kendinden geçmiş bir adam, kapısını bir parça ekmek için çalan bir yoksulu kovdu. Zavallı adamcağızın zaten kırık olan gönlü iyice yaralandı. Yüreğine çöken hüzünle bir kenara ilişti. Ah çekerek ağlamaya başladı. Adamın içlenerek ağladığını duyan bir ama gelip üzüntüsünün nedenini sordu. Yoksul başına geleni anlattı adama. Kör adam onu teselli etmeye çalıştı ve ''Bu gece gel, evimde konuk ol.'' dedi. Gittiler. Kör adam yemek hazırladı, yediler. Yoksulun yürek sızısı dindi. Kibirli adamın tutumunu unuttu ve kendisine sevgiyle yaklaşan kör adam için dua etti. Gücü sonsuz olan yüce Allah'ım senin gözlerini açsın. Gece karanlığı yeryüzünü simsiyah bir perde gibi örtünce kör adamın gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü ve ardından açıldı, görmeye başladı. Haber yayılınca şehir çalkalandı. Yoksulu kapısından kovan mağrur da duydu bunu. Evine gitti adamın. Nasıl oldu da gözlerin açıldı senin? Gözünü kim açtı? Diye sordu. Taş yürekli adamın sorusuna şöyle cevap geldi adamdan. Ey kötü kalpli adam! sen ne merhametsiz, ne nasipsiz ve kısır görüşlüymüşsün. O yoksulu üzdün. Kapından azarlayarak def ettin. Huma kuşundan yüz çevirip baykuşa yöneldin. Gözümün açılmasına vesile olan, yüzüne kapı kapadığın o yoksuldur. İyilerin çiğnediği toprak tutyadır. O toprak gözleri ve gönülleri açar. Onu öpmek gerekir. Gönül gözü kör olanlar bundan gafildir. Kalp gözü kapalı olan kibirli adam yaptığına pişman oldu ve sızlandı. O bir şahbazmış. Onu avlayamadım. Elimden uçtu. Senin başına kondu. O bir devlet kuşuymuş. Dişlerini hırsla fareye geçirmiş olan Doğan kuşunu nasıl avlayabilir?